en güzel maceraların başlangıç noktası Budget, İki Bavul ile Geziyoruz'u sunar.
İki Bavul Podcast'ten herkese merhaba, ben Tayga.
Ben de Yasemin.
Bugün Mardin'deyiz.
Evet, Mardin gerçekten de Güneydoğu'nun vazgeçilmez şehirlerinden biri. Ben hemen fun fact'lerle başlıyorum.
Başla,
Tayga.
Tabii ki.
Şimdi Mardin ismi hakkında çok değişik rivayetler var. Kelime Farsça, Yunanca, Arapça, Süryanca olduğu söyleniyor ve biliniyor. Ve çok farklı kaynaklarda da aslında Merdin diye geçiyor kelime. Ve kaleler anlamına geliyor. Ya Mardin'de çok fazla da kale olduğu için aslında isimlendirilmesi de buradan geliyor. Kalelerin çokluğu nedeniyle geliyor diye farklı rivayetler var.
Mardin ama gerçekten Doğu'nun en büyülü şehirlerinden Yasemin. Hem çok kültürlü bir yapısı var, hem çok dinli bir yapısı var. Yani şehirde dediğin gibi kalelerin yanı sıra kilise, manastır, cami hepsini görebiliyorsunuz. Evet. Ama ben de bir bilgi vereyim sana Mardin'le ilgili o zaman. O benim çok hoşuma giden bir bilgi oldu. Çünkü Mardin, Venedik ve Kudüs'le beraber dünya üzerinde tamam sit alanı olan ve yapısı bozulmamış üç kentten biriymiş.
Vay.
Bu benim çok hoşuma gitti ama Mardin gerçekten öyle ya. Dokusu
evet,
hiç bozulmamış.
Tarihi dokusu hiç bozulmamış. Oraya gittiğinizde böyle hakikaten milattan önce bir zamana gitmiş gibi
evet.
hissediyorsunuz. Çok ayrı bir tarihi ve mimari yapısı var. Bu yüzden de zaten çok farklı yerli ve yabancı dizinin de
evet.
çok mekanı haline gelmiş. Yani hem Türkiye'den hem de yabancı şeylerden. Şimdi en son geçen sene 2021'de bir Bollywood ünlü direktörü gelmiş ve önümüzdeki sene işte burada bir Bollywood filmi çekilecekmiş. Hint filmlerine
ne
de
güzel.
Artık Mardin ev sahipliği yapmaya başlayacak.
Süper. Zaten Türk dizilerinden meşhur Sıla vardı biliyorsun.
Evet, evet.
Sıla'nın da konağı orada ve inanılmaz bir turist akımı oluyor oraya o Sıla konağı diye. Müthiş bir aslında turistik bir şey aslında. Dizilerden ve filmlerden gördüklerini belki şimdi Hindistan'dan bir sürü insan gelecek
tabii.
Mardin'i görmeye.
Tabii, kesinlikle. Bir de tabii ki Mardin'in yemekleri çok meşhur. Yani burada da Mardin kendine özgü bir mutfağı olduğu için yemekleri de kendine özgü isimlendirmişler. Hani birkaç tane, bu fun fact değil belki ama birkaç tane farklı yemek isminden bahsetmek istiyorum meşhur. Daha detaylı da zaten önereceğimiz restoranlara gireriz. Soğan kebabı, kıbbe, işkembe
evet.
dolması aynı anda. Dobo, zingil.
Dobo favorim isim olarak ama sadece.
Bir de irok var. Mardin usulü içli köfte. Yani gerçekten çok farklı isimler ama bir o kadar da farklı lezzetleriyle ön plana çıkan bir şehir Mardin.
Mardin'de ben de o zaman yemeklerden devam edeyim. Eğer otelinizde kahvaltı yoksa kahvaltıcı Kadri var. Oraya kesinlikle gitmenizi öneririz. Cihan Et Lokantası var. Bu Vedat Milor'un da önerilerinden. O yüzden ben hemen Vedat Milor önerdiği için gitmeyi tercih ettim. Porsiyonları fakat çok büyük değil. Ortaya böyle birkaç bir şey söyleyebilirsiniz. Perde pilavı orada çok meşhur Yasemin.
Hmm.
Fakat şey Mardin'de bu arada ben kuzu yemediğim için bütün yemeklerde kuzu var. Senin
evet,
de dikkatini çekmişti.
Evet.
Bir tık hani yemek olarak zorlanabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Bir de Süryan çöreği sen de söylemiştin. İnanılmaz yani tatlı badem ve hurmayla yapılıyormuş. Onu da Pasavar Yöresel Evi'nde tadabilirsiniz kesinlikle.
Yemeklerden devam edelim o zaman. Ya benim buradaki en favori restoranım Cercis Mutfağı Konağı.
Evet.
Buranın birazcık hikayesinden de bahsetmek istiyorum. Hı. Ebru diye bir kadın aslında Mardin kökenli ailesi. Kendisi Mardin'e hiç yaşamamış fakat tur rehberliği yapıyor. Zamanında Alman turistleri işte Mardin'e getiriyor. O zamanlar restoran falan yok şehirde ve hani en küçük böyle işletmelerden birinde yediriyor. Fakat insanlar yemekten o kadar etkilenmiyorlar. Hani Ebru da biliyor aslında Mardin'in ne kadar ünlü olduğunu, yemeklerini yani tadının güzel olduğunu. O yüzden de kendi ailesinin köyüne götürüyor bu Alman turistleri ve orada komşular işte annesi babası kendi ailesi Mardin mutfağını sergiliyor Alman turistlere. Alman turistler bayılıyor. Burada 21 kadın hatta çalışmış bu yemek organizasyonunda. Bundan sonra da bu 21 kadınla beraber bu konağı alıyorlar. Bir Süryani konağı. Ve bunu restore edip bir restoran haline getiriyorlar. Ve böylelikle de Mardin'in ilk turistik işletmesi oluyor bu Cercis Mutfağı Konağı.
Ne kadar
yani
güzel.
Hem bir kadının buna önce olması ve böyle bir işletmeyi kadınlarla beraber açmış olması hem de ilk turistik işletmesini Mardin'e kazandırması bence gerçekten hem çok anlamlı hem de yemekleriyle hayatınızı değiştirebilecek bir yer. Özellikle şey çok güzel Taygor'u. Kocaman bir tepside pilav, kuzu etleri böyle hani onları getirip önünüzde hazırlıyorlar. Ben o sunumdan çok etkilenmiştim. O yüzden giderseniz kesinlikle Cercis Mutfağı Konağı'nı öneriyoruz.
Ama ben fix menü diye duydum öyle mi Yasemin?
Biz
çünkü
gittiğimizde...
Çünkü fix'te şey dediler işte dobo geliyor dediler. O dobo'da da biliyorsun kuzu eti var.
Evet.
Ve hani ana yemek olarak sırf kuzu etli bir şeyi bilemedim.
Ya biz evet. ayrı ayrı seçmiştik. Bizim gittiğimizde fix menü yoktu. Onu tekrar konuşabilirsiniz orada.
O zaman yemeklerden biraz kültürel kısma geçelim. Yani şey dedik zaten çok kilise, manastır ve cami var şehirde. Bizim ismini çok zor söylediğimiz manastır sana bırakıyorum. bırakıyorum. Sana bırakıyorum.
Evet, en ünlü manastır zaten. Derul Zafaran Manastırı.
Sanki söyledim. Söyledim. Tamam.
Ya hem tarihi hem de dini anlamda çok büyük bir öneme sahip bu manastır. Dünyanın dört bir yanından Süryaniler aslında buraya geliyorlar. Çünkü onların Mekke'si. Ve 640 sene boyunca zaten gelmeye devam etmişler. Çünkü patriklik merkezi burası olmuş. Buraya girdiğiniz zaman böyle iki katlı bir yer aslında. Koskocaman bir avlusu var. Ve üst kata çıkıp çok güzel hem avluyu görebiliyorsunuz hem işte şehri görebiliyorsunuz. Oradan fotoğraf çekmek çok öneriyorum terasından. Ve gerçekten huzurlu bir his. Yani çok sessiz, böyle doğanın içinde çok huzurlu bir his kapılıyorsunuz. Bunun dışında bence bu manastırda gezecek çok yer var ama bir güneş tapınağı var, çok ünlü. Burası milattan önce kurulmuş ve gerçekten Mardin'in ilk kurulduğu dönemlerde kurulduğu söyleniyor. Ve de dünyanın ilk güneş tapınağı olduğuna dair de rivayetler var. Ama tabii ki bilemiyoruz, kanıtlanmamış daha.
Ne güzel. Çok hakikaten turistleri çeken ve yurt dışından da getiren bir yer. Ben de hemen şeye geçeyim. Mardin Sakıp Sabancı Müzesi'ne. Orası da çok güzel. Bu Cumhuriyet Meydanı'nın orada yer alıyor. Burası Yasemin yaklaşık 10-15 yıl önce vergi dairesiymiş. Ondan önce ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir böyle konak yerleşim yeri diyeyim. Fakat sonrasında işte aldıklarını da müze haline getirmiş. İki katlı bir müze. Kesinlikle oraya da gitmenizi öneririz. Alt katta genelde böyle işte fotoğraf, Ebru sanatından eserler var. Ama geçici sergiler de tabii ekleniyor. Üst kata çıktığınızda da o da çok tatlı. Çünkü Mardin yaşantısını yaşatan eserleri görüyorsunuz. Farklı işte dinlere ev sahipliği de yaptığı için Mardin işte mezar taşları var. Köylerde kullanılan eşyalar var. Ama çoğu müze gibi orası da pazartesi kapalı.
Onlara da dikkat etmek lazım. Büyük ihtimalle müze kartla da girilebiliyor. O yüzden de müze kartınızı Mardin'e gitmişken kesinlikle yanınızda bulundurabilirsiniz. Evet. Bir diğer tarihi bence görülmesi gereken yerlerden biri de Kasimiye Medresesi. Burası da yine içeri girdiğinizde büyük bir avluyla sizi karşılıyor. Bir çeşmesi ve büyükçe bir havuzu var. Bu havuzdaki akan su da aslında tasavvufi bir betimleme. Yani oradaki suyun akışıyla başlayan yer doğumu. Sonra onun işte havuza geçmesi, hayatı. Ondan sonra işte suların orada toplanarak büyümesi de ölümü temsil ediyor. Ondan sonra da kanallarla toprağa akıtıyorlar bu suyu. Ölümsüzlüğe giden bir yolculuk gibi. Bu medresenin de çok değişik bir hikayesi var. Biz gittiğimizde anlatmıştı orada rehber. O yüzden bir kısaca anlatmak istiyorum. Rivayete göre Kasım Paşa diye bir o zaman Mardin hükümdar olan bir insan bu medreseyi inşa ettiriyor. Ve Diyarbakır Hanı gelip bu medresedeyken Kasım Bey onu öldürüyor. Kız kardeşi görüyor bunu ve çok üzülüyor. Ve Kasım Bey'in işte çıkan kanlarını böyle duvarlara fışkırtıyor. Buradaki vermek istediği mesaj da kız kardeşin şu. Hani Müslüman Müslümanı öldürmesin. Biz aslında kardeşiz, komşuyuz. Bu kan yıllar boyu burada kalsın ve insanlar bunu gördükçe barışın ne kadar önemli olduğunu birbirlerine hatırlatsınlar. Ve şu an Tayga üzerinden bu olayın 650 yıl geçmiş.
Hala anlatılıyor.
Hala orada sen o suyu akıttığın zaman kanı görebiliyorsun.
Gerçekten mi?
Ve milyonlarca turist hani bu efsanevi olayı görmek için yurt dışından da geliyorlar. Gerçekten nasıl hala orada durduğu, nasıl hani o kanın hala orada, çünkü boyalar akıyor, her şey akabiliyor. Ama o kanın hala orada durması çok büyük bir gizem.
Ben bunun benzeri ile ilgili bir durumda şey duymuştum. İşte böyle su borularından dolayı gibi bir şey duymuştum ama bu Mardin'le ilgili değildi. Başka bir yerde. Kesin bir açıklaması vardır ama hani o hikayesi de hakikaten ayrı bir hoşluk katıyor diyebiliriz.
Evet, çok anlamlı.
Mardin'i bu arada sen ne zaman gittin bilmiyorum ama bahar aylarında tercih etmenizi öneriyoruz biraz. Eğer böyle işte Mayıs'a denk getirebilirseniz Mardin Bienali var. Orayı da kesinlikle gidin derim. Böyle 6 farklı yerde yapılıyor. Ben gidemedim ama hakikaten bu doğu kısmında batıdan sentez olan eserlerin görünmesini ben çok seviyorum. Farklı bir setting, arka plan içerisinde. O yüzden Bienali'de denk gelirseniz yine herhalde bu sene de Mayıs-Haziran gibi yapılacak. Yani o zamana ilkbahara denk getirebilirsiniz seyahatinizi.
Bir de hani kültür sanattan bahsetmişken Mardin en önemli sokaklarından birinden Mardin Kültür Sokağı. Çok tatlı bir sokak ve yeni renova edildi. 2017 yılında renova edildi. Küçük taşlardan böyle yapılmış, hatta renkli böyle aydınlatmalar olan bir sokak. Oraya gidip fotoğraf çekilmek çok ikonik. Yani gitmişken de kesinlikle Mardin Kültür Sokağı'nda bir durup fotoğraf çekin öneriyoruz. Bence Mardin'de en kolay, çünkü çok fazla gidilecek yer var. Çok fazla yapılacak şey var. En kolay ulaşım yolu araba.
Evet, bence de.
Bacit o yüzden de bu bakımdan size çok büyük yardımcı olabilir. Hani mobil uygulamasından tek tıkla en yakın Bacit ofisini bulup rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.
Fırsatlarından da bahsedelim istersen. Çünkü kiralamada %30 indirim avantajı var Bacit'in. Bunu tabii mobil üzerinden yapmanız gerekiyor. Online ödeme üzerinden yaptığınızda ama ciddi bir avantaj aslında. Onu
kesinlikle
da değerlendirin deriz.
Arabayı kiralamışken de önerim biraz daha uzakta yer alıyor şehrin ama eski Mardin evlerine gitmek.
Evet.
Eski Mardin evleri M.Ö. 4500 yıllara kadar dayanıyor. Ve çok güzel bir silüeti var uzaktan baktığınızda. Yani bir kalenin eteğinde güneye bakan evler böyle üst üste sıralanmış. Turuncu bir böyle şölen. Hepsi iki katlı olmasına rağmen hiçbirinin gölgesi diğerinin üstüne düşmüyor.
Evet.
Yani çok değişik bir mimarisi var.
Bir de şeyi biliyor musun sen? İşte mavi kapılı ve yeşil kapılı evler var. Yeşil kapılı olan evler Müslümanlara aitmiş. Mavi kapılı olanlar da Süryanilere aitmiş.
Çok enteresan. Evet. Onu bilmiyordum. Bir de şey çok enteresan. Sıcak olabiliyor Mardin çok yazın.
Evet.
Kışın da çok soğuk olabiliyor. Öyle bir şekilde düzenlemişler ki bu evleri ve sokakları. Yazın bu taşlar falan sayesinde biraz daha soğuk tutuyor. Kışın da sıcak tutabiliyor. O yüzden de hani değişik bir mimarisi ve şey de var. Aynı zamanda çok güzel, müthiş bir görsel şölen. Kesinlikle Mardin evlerine de kısa bir araba yolculuğuyla gitmenizi öneriyoruz.
Arabaya binmişken hemen ben kısaca Dara Antik Kenti'ni de anlatayım. Şehir merkezine 50 dakika mesafede kalıyor Dara Antik Kenti. Biraz Göbekli Tepe'ye de benziyor diyeceğim ama aslında benzemiyor da. Benziyor olması yani çok fazla kazılacak yer var hala. Oraya da gitmişken bir uğramanızı ben istemem çünkü çok ücretsiz zaten girişi. Fakat Göbekli Tepe kadar kapanmamış hani şey olarak, yani yürüyerek zaten geziyorsunuz. Ama çok fazla yeryüzüne çıkacak şey var kazı olduktan sonra. Ne var peki Dara'da? İşte krallıkların mezarları, eski yaşam alanları, kiliseler. Bunların hepsinin kazıntıları çıkıyor şu an. Ve yer altında bir o kadar daha var aslında.
Belki bir noktada gerçekten Göbekli Tepe gibi sonra hani çok kapanacak, insanlar çok yakınlarına gidemeyecek. O yüzden hazır daha keşfedilmemiş bir cevherken belki gidip görmek de değerli. Bu arada keşfedilmiş cevherler içinde Mardin'de bir müze daha var. Bir kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi. Burası eski Mardin'in tam göbeğinde yer alıyor ve müze kart geçerli bu müzede de. Mezopotamya uygarlıklarının işte geçmişini anlatan harika eserler var. Bir de Mardin'in yakın tarihini biraz daha öğrenmek isterseniz kültürünü yansıtan etnografya kısmına da gidebilirsiniz. Mardin'den bayağı bahsettik Taygan ama hiç konaklayacak yerden bahsetmek. Evet. Senin bir önerin var mı?
Ben daha çok bu işte Mardin'in meşhur sarı kalker taşından yapılan konakları öneririm aslında. Ben kalmadım fakat Mardin'in en meşhur otelleri Mardius Mardin diye bir otel. İnanılmaz bir restorasyon yapmışlar ve farklı bir havası var otelin. Sizi eski zamanlara götürüyor. Fazla odası var. Odalarda böyle işte zaten kalker taşlarından içinde kalıyorsunuz. Biraz Kapadokya'ya benziyor o açıdan. Evet. O otantik yapısı bozulmamış o yüzden ve aslında içinde de bir işte şehir manzaralı restoranları da var. İşte yöresel senle aslında başında bahsettiğimiz Mardin yemeklerini yer aldığı. Aklıma için o yüzden ben konakları tercih etmenizi öneririm Mardin'de.
Kesinlikle. O zaman biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
En güzel maceraların başlangıç noktası Budget, iki bavul ile geziyoruz'u sundu.